İslam Batı medeniyetini hiçbir zaman kabul etmedi ve kabul etmeyecektir. Tevhid ve şirk hiçbir zaman barışmamıştır, barışmayacaktır. Medeniyetler arasında hiçbir zaman diyalog olmamıştır, olmayacaktır. Medeniyetler arasında daima çatışmalar olur. Çünkü medeniyetleri kuranlar inançlardır. Sen la ilahe illallah dedikçe onların sarayları çatır çatır çatlamaya başlıyor. Sen la ilahe illallah dedikçe onların kriterleri insanlığa verecekleri hiçbir şeylerin olmadığı ortaya çıktıkça, senin kriterlerin dünyada söz sahibi olmaya başladıkça onlar orta yolu bulmaya çalışacak. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Biz sana ağır bir söz vahyediyoruz. Biz sana yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir dava veriyoruz. Yeryüzünde sen la ilahe illallah dediğin zaman yeryüzü sallanacak ey Resulüm. Sen la ilahe illallah dediğinden insanlar mı daha iyi bilir, Allah mı daha iyi bilir dediğin zaman yeryüzü sallanacak.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Hicr suresinde bazı peygamberlerin kıssalarından kısaca bize bahsetmişti. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın milletinin içine düşmüş olduğu ahlaksızlıktan bahsetmiş ve onların nasıl helak edildiklerini anlatmıştı. Gerek Lut aleyhisselam, gerek Şuayb aleyhisselam, gerekse Salih aleyhisselamın kavimleri anlatılmış ve bunların hangi günahlardan dolayı azaba uğradıkları da bize bildirilmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin kanunları bize bildirilmişti. Demek bunlar her birisi birer sünnetidir Allah'ın. Bazı şartlar yerine geldiği zaman Allah Azze ve Celle o toplumların artık azaba uğramasını emreder. Toplumlar hangi şartlar ile hangi şartlar yerine getirildiği zaman kurulurlar, devletler, medeniyetler hangi şartlar yerine geldiğinde kurulur ve hangi şartlar gerçekleştiği zaman çökerler. Allah Azze ve Celle İşte bize Kur'an ile aslında geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatırken hakikatte bu kanunlardan haber vermiş olur. Hangi kanunlara uymadılar da helak edildiler? Onlardan sonra gelen milletler hangi kanunlara uymalıdırlar? Nasıl ki yer çekimi diye Allah'ın koymuş olduğu bir sünneti var, bir kanun var. Dün de yer çekimi vardı, bugün de var, yarın da olacaktır. Çünkü kanundur, kanunlar değişmezler. Madem ki kanundur, o halde ona uymak lazım. Kanuna uymayacak olursanız kanun sizi kendisine uydurur. Aynı şekilde nasıl ki fizik kanunları varsa böyle yer çekimi gibi, toplumlarla ilgili de Allah'ın kanunları var. Sünnetullah'ı var. O sünnetler tespit edilmezse toplumlar helake giderler, farkında bile olmazlar. Allah Azze ve Celle neye kızar? Allah Azze ve Celle ne zamana kadar müsaade eder? Ve ne zamandan sonra helak eder? Hangi günahlara Allah Azze ve Celle helak gibi bir ceza vermektedir? Kur'an'da anlatılan kıssalar hikaye olsun diye anlatılmıyor. Onların başlarına gelenler sizin de başınıza gelir denilmek isteniliyor. Allah'ın kanunlarını tespit edin deniliyor. Kanunları tespit ederseniz azaptan kurtulursunuz. Hem bu dünyada azaptan kurtulursunuz hem de ahirette Allah Azze ve Celle size cennetini verir. Kur'an geçmiş kıssaları anlatırken bütün bu maksatları hedefler. İşte ondan dolayı Kur'an okuyanlar geçmiş bir tarih kitabı okur gibi okumamalı, dikkat etmeliler. Kur'an'ı okurken ya Rabbi senin esas mesajın nedir onu anlamak istiyorum, bana onu nasip et diye başlamalılar. Besmele çeker gibi işte bu duayla başlamalılar. Çünkü Kur'an'ın mesajını anlama niyetiyle elini almayanlar onu anlamayacaklardır. Papağanın tekrar etmesi gibi onlar da tekrar edip duracaklar. Onlara fayda vermeyecek, anlamayacaklar. Aynı hataları defalarca yapacaklardır. İşte Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da sayfalarca, Kur'an'da en fazla olan şey kıssalardır. Bazı peygamberlerin kıssaları defalarca anlatılır. Çeşitli açılardan, değişik yönlerden mesele tekrar tekrar ortaya konur. Allah Azze ve Celle'nin ilmi yetmediğinden değil, başka meselelerden bahsedemeyeceğinden değil. Allah tekrar eder kitabında. Çünkü insanların tekrara ihtiyacı vardır. Tekrara muhtaçtırlar. Bazı şeylerin yerleşmesi için Allah tekrar eder. Yoksa haşa, Allah Azze ve Celle her ayetinde yeni bir mesele anlatamayacağından değil. İsteseydi her kelimesinde yeni bir meseleye temas ederdi. Ama o insanları sadece bilgi sahibi yapmak istemiyor. Allah Azze ve Celle insanların hayatını değiştirmek istiyor. Sadece fikirlerini değil. Fikirleri de değiştirmek kolay. Ama hayatı değiştirmeye gelince işte o çok zordur. Tekrar ile mümkündür. Ondan dolayı kıssalar Kur'an'da sürekli tekrar edilir. Ama her seferinde başka bir açıdan tekrar edilir. Bir evvelkinde temas edilmeyen noktalara temas edilir. Bu şekilde azaba uğrayanlar nasıl ve hangi şartlarla azaba uğradılar? Allah Azze ve Celle işte onu insanlara öğretir. Ve azabın gelecek nesiller için hayırlı olduğu da bu şekilde öğretilmiş olur bize. Eğer o nesiller helak olmasaydılar, gelecek nesiller berbat olacaktı. Allah Azze ve Celle defalarca helak ettiği halde, Hazreti Adem'den itibaren bugüne kadar defalarca kötüleri Allah'la, peygamberleriyle savaşanları helak etmiş olduğu halde, yine de yeryüzünde şer ve zulmün devam ediyor olmasına bakın da, bir de düşünün eğer Allah Azze ve Celle helak etmeseydi o zaman ne olurdu? Kötüler helak edildiler ve iyiler bırakıldı daima. Nuh ile beraber gemiye binenler kurtuldular, inanmayanlar helak edildiler. Bu şekilde olduğu halde Lut ile beraber iman edenler kurtuldular, iman etmeyenler hatta hanımı bile olsa onlar geride kalanlardan oldular ve azaba uğradılar. Bir de böyle olmasaydı, Allah Azze ve Celle onların kökünü her seferinde kurutmasaydı, o zaman gelecek nesiller daha da kötü olacaktı. Eğer bugün yeryüzünde İslam namına, insanlık namına bir şeyler kalmışsa, elbette ki işte bunda bunun büyük bir payı var. Yani Allah Azze ve Celle'nin daima kafirlerin ve zalimlerin kökünü kurutması, ara ara onlara büyük belalar göndermiş olması, müminleri korumuş olması, çeşitli şekillerde onları korumuş olmasının işte önemi büyüktür. İşte Kur'an-ı Kerim bu noktaları gösterdikten sonra buyuruyor ki وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ Biz gökleri ve yeri ancak hak ile yarattık. Başka bir şekilde yaratmadık. Göklere ve yere Allah Azze ve Celle hak kanunlarını koydu. Gökler ve yerde ve yer, gökle yer arasında olanlar hepsi madem ki hak ile yaratılmışlarsa demek ki hak kalıcıdır. Demek ki haktır esas olan. Demek ki batılın ara sıra galip gelmesi geçicidir. Müminlerin bunu anlaması lazım. İcabında kendi zamanlarında bulundukları asırda kafirler veya zalimler hakim olmuş olabilirler idareye. Dünyaya hakim olmuş olabilirler. Ama bilsinler ki gökler ve yer hak ile yaratılmıştır. Gökler de yer de gökle yer arasında olanlar da madem ki hak ile hak kanunlarına göre yaratılmışsa, madem ki bütün kainat Müslüman ise o zaman demek ki aslında yeryüzünde kalıcı olan İslam'dır. Bugüne kadar Hazreti Adem'den itibaren birçok mücadele verildi. Kimi zaman Müslümanlar belki kazandı, bazen kafirlerin kazandığı da oldu. Ama sonuçta her zaman hak devam etmiştir. Allah Azze ve Celle çünkü kainatı hak üzere yarattığı gibi insanların da fıtratını hak üzere yaratmış, hakka temayüllü olarak yaratmıştır. Gökler de hak üzere yaratıldılar. Yani hak fıtratına göre yaratıldılar. Doğru bir fıtrata göre yaratıldılar. Gökler de Müslümandır Allah'a isteyerek veya istemeyerek itaat ettiler. Allah Azze ve Celle onlara isteyerek veya istemeyerek itaat edin dediği zaman onlar isteyerek itaat ettik, geldik ey Rabbimiz dediler. Gerek gökler gerekse yeryüzü ve gerekse ikisi içinde olanlar, arasında olanlar. Hiçbirisi Allah Azze ve Celle'ye karşı gelmedi. Dolayısıyla bütün kainat da Müslüman kardeştir. Bastığınız toprakla kardeşsiniz. Ağaç ile kardeşsiniz. Hatta haram olsa bile eti domuzla da Müslüman aslında kardeştir. Çünkü sonuçta domuz da Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği görevi yapmaktadır. O da Allah'a kulluk görevini yapmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin onun etini haram kılmış olması onun kafir olduğunu göstermez. Bir imtihan vesilesi olarak veya insanların faydasına olarak Allah bir takım şeyleri haram kılabilir. Fakat onlar yine sonuçta Allah'ın kullarıdırlar ve Allah Azze ve Celle bizi onlarla da kardeş yapmıştır. Bütün kainat Müslümandır. İnsanlar ve cinlerin dışında kafir olan yok. İnsanlardan ve cinlerden kafirler olur. Çünkü Allah sadece onlara ihtiyar etme yani tercih etme hakkını vermiştir. Onun dışındakilerin tercih etme hakkı yok. Bitkiler istese de istemese de Müslüman olacak. Hayvanlar istese de istemese de Müslümandırlar. Melekler istese de istemese de Müslümandırlar. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bütün kainatla kardeşsiniz diyor. Bütün kainatla kardeşsiniz. Dolayısıyla Allah ile barışık olan kainatla da barışıktır. Allah'a kul olan bütün kullarla kardeştir. Dolayısıyla bunu anlamış olanlar eğer ara sıra kendi zamanlarında kafirler hakim oluyorsa o zaman hatayı kendilerinde görmeliler ve mücadeleye devam etmeliler. Mücadeleye devam ederken de şunu iyi bilmeliler ki yeryüzünde daima hak esastır. Çünkü Allah Azze ve Celle haktır. Kainatı da hak üzere yaratmıştır. Bütün mahlukat hak üzere yaratıldığına göre, hepsi İslam fıtratı üzere yaratıldığına göre, hepsi Allah'a teslimiyet içerisinde olduklarına göre, ara sıra eğer kafirler hakim olursa Müslümanlar, bunlardan dolayı hak bir daha galip gelmeyecek mi yoksa gibi bir takım tereddütlere, şüphelere düşmemeliler. Tarih boyunca bunun misalleri görüldü. Kur'an o yüzden buyuruyor. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz üzülmeyeceksiniz. Eğer müminseniz gevşeklik göstermeyeceksiniz. Çünkü bileceksiniz ki siz üstünsünüz. İtikad olarak üstünsünüz. İbadet olarak üstünsünüz. Ahlak olarak üstünsünüz. Kanunlar olarak üstünsünüz. Kurduğunuz medeniyet açısından üstünsünüz. Dolayısıyla üzülmeyeceksiniz. Kendinizi üstün göreceksiniz. İn yemseskum qarhum fekat messel kavme qarhum mislu. Eğer size bir yara isabet ettiyse daha evvel de onlara da bir yara isabet etmişti hatırlayın.
Eğer siz şu anda zayıf durumdaysanız, daha evvel de onlar İslam'ın karşısında zayıf durumdaydılar. Bizans İslam'ın karşısında tir tir titremiyor muydu? Vatikan'dan yardım istemiyorlar mıydı İstanbul'un fethi sırasında? Bizanslılar ve diğerleri hepsi toplanıp da hücum etmiyorlar mıydı? Haçlı seferleri düzenlemiyorlar mıydı? Yedi devlet birleşip de saldırmıyorlar mıydı? Ödleri kopmuyor muydu? Hatırlayın, size bugün bir takım yaralar, musibetler isabet ediyorsa, daha evvel de onlara da isabet etmişti. Allah Azze ve Celle bazen bu şekilde yapar. Size de bazı musibetlerin gelmesine müsaade eder. Ve tilkel eyyem nudaviluha beynen nas. İşte biz bu günleri insanlar arasına bu şekilde evirip çeviriyoruz. Bazen kafirlere veriyoruz, bazen Müslümanlara veriyoruz, yani gücü kudreti. Neden? وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Allah sizin içinizden iman edenler, hakiki müminler ortaya çıkarmak istiyor. İşte sebebi bu. Allah içinizdeki hakiki müminleri, samimi olanları ortaya çıkarmak istiyor. Ve içinizden bazı şehitler edinmek istiyor. Yükselmek isteyenleri yükseltmek istiyor. Sizin zamanınızda da mücadele olsun ki yükselmek isteyenler yükselebilsinler diye. Ya Rabbi, ben zamanımda Ebu Cehiller, Firavunlar olsaydı, ben de bir Musa olurdum herhalde, ben de bir Ebu Bekir olurdum herhalde demeyesiniz diye. İşte sizin zamanınızda da Ebu Cehiller var, sizin zamanınızda da Firavunlar, Nemrutlar var. İşte haydi onlarla mücadele edin de yükselmek isteyenlere bir fırsat veriliyor yani. Haydi yükselmek isteyenler yükselsinler, haydi Ebu Bekir olmak isteyen olsun, Ömer olmak isteyen olsun. Gerek nefsinizle, gerek şeytanınızla, gerekse kafirlerle mücadele için geldiniz bu dünyaya. Bu mücadeleyi yaparken bileceksiniz ki kainat hepsi hak üzerinedir. Madem ki kainat hak üzerinedir, o halde hak daima galip gelecektir. Mümin daima bu anlayış içerisinde olacak. Allah Azze ve Celle'nin kanunlarının sonuçta geçerli olacağını bilecek. Sonuçta bize anlatılan bu kıssalar da bu mesajı veriyor. Sonuçta Allah'ın dediği oldu. Lut'un zamanında da öyle oldu. Ondan çok evvel Nuh'un zamanında da öyle oldu. Hud'un zamanında da, Salih'in zamanında da, bütün peygamberlerin dönemlerinde sonuçta Allah'ın dediği hakim oldu. Madem öyle, müminler bir takım gelişmelere bakıp da ümitlerini kaybetmemeli ve Allah Azze ve Celle'ye güvenlerini kaybetmemelidirler. وَاِنَّ السَّاعَةَ لَاَتِيَهُ. Şunu bilesiniz ki saat de muhakkak gelecek, kıyamet muhakkak kopacaktır. Yani gökler ve yer boşuna yaratılmadı. Gökler ve yer beyhude yere, batıl yere yaratılmadı. Batıl kanunlarla yaratılmadı. Yani Allah Azze ve Celle kainatı yaratırken adalet üzerine yarattı. Madem adalet üzerine yarattı, boş yere yaratmadı. O halde adaleti gerçekleştirecektir. Ama bu dünyada adaletin gerçekleştiğini görmüyoruz. Amerika yaptığını yapıyor ve yaptığı yanına kar kalıyor gibi görünüyor ekseriyetle. İsrail yaptığını yapıyor ve yaptığı yanına kar gibi kalıyor. Nice zalimler yaptığını yapıyorlar ve cezasını görmeden geberip gidiyorlar. Nice mazlumlar da haklarını alamadan bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Hani Allah Azze ve Celle adil idi. Madem ki Allah adalet sahibidir, o halde adalet neden gerçekleşmiyor bu dünyada? Çünkü Allah Azze ve Celle büyük davaları büyük mahkemeye bırakıyor. O adaletini sonraya tehir ediyor. Bazen bu dünyada da adaleti kısmen gerçekleştiriyor. İşaret buyuruyor ki yani ben her şeyi görüyorum. Her şey benim kontrolüm altındadır. Her şeyi görmekteyim ve benim dediğim olur sonuçta. Bir takım cezalar veriyor olması bu dünya hayatında da, bir takım mükafatlar veriyor olması, esas mükafatı ve esas cezayı haber vermek içindir. Bu dünyada verilen küçük mükafatlar, bu dünyada verilen küçük cezalar, ahirette verilecek olan büyük cezayı ve büyük mükafatın habercileridir. İşte Allah Azze ve Celle kainatı boş yere yaratmadığını ifade ediyor. Batıl kanunlar üzere yaratılmadı. Yani isteyen istediğini yapsın, yanına kar kalır denilmedi. Allah Azze ve Celle hak üzere yarattı. Yani dünyada adalet gerçekleşecek. Kainatta adalet gerçekleşecek. Bir ağacın yaprakları arasında bile adaleti sağlayan Allah, en alttaki yaprağın aldığı su miktarıyla en tepedeki yaprağın aldığı su miktarı büyüklüğüne göre adaletli bir şekilde olan, böyle yaratan Allah Azze ve Celle nasıl olur da kainattaki en şerefli mahlukat arasında, insanlar arasında adaleti sağlamayabilir? Böyle bir şey mümkün müdür ve Allah'a yakışır mı? Kainatın padişahı olacak da adaleti sağlamayacak. Her şeye gücü yetecek de adaleti sağlamayacak. Böyle bir şey Allah'a yakışır mı? Ve Allah Azze ve Celle çocuk mudur ki, oyun mu oynuyor ki bu kadar kainatı boş yere mi yaratıyor? Bunun sonunda bir hesap, bir kıyamet olmayacaksa o zaman neden yaratıyor? Bir insan bile boş yere bir şey yapmıyor. Şu binayı yapan adama sorsaydınız, neden şu binayı yaptın deseydiniz, laf olsun diye yaptım der miydin? Böyle bir şey mümkün müdür? Oyun olsun diye yaptım der miydin? Bir fabrikayı yapan adam, neden yaptın diye sorduğunuz zaman laf olsun diye yaptım diyebilir mi? Böyle bir ihtimal var mıdır? Bütün bu kainatı yaratan Allah Azze ve Celle'nin kainatı laf olsun diye yaratmış olması mümkün müdür? İşte ona işaret ediliyor. Gökler ve yer ve ikisi arasındakiler hak üzere yaratıldılar. Adalet üzere yaratıldılar. Dolayısıyla adalet gerçekleşecek. O kıyamet saati mutlaka gelecek. Bu dünyadayken verilen ufak tefek cezalar veya mükafatlar tam adaleti sağlamaz. Çünkü bir insanın günahı sadece yaptığı kadar değil. Yahut da bir insanın günahı, bir insanın mükafatı yalnız yaptığı kadar değil. Çünkü insanın yapmış olduğu hayırlı şeyler sonraki nesilleri de etkiler. Belki kıyamete kadar birçok insan üzerinde, birçok şey üzerinde etkili olur. Yapmış olduğu günahlar da aynı şekilde birçok şey üzerinde ve insanlar üzerinde etkili olur. Belki 1000 sene sonrasını bile etkiler. Dolayısıyla tam adaletin gerçekleşebilmesi için kıyametin kopması lazım. Defterin dürülmesi lazım. Her şey bitecek, ondan sonra hesaba oturulacak yani. Her şey bitmeden hesaba oturulacak olursa o takdirde insan mükafatını alamaz. Yahut zalim veya kafir cezasını görmüş olamaz. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin kıyameti koparması lazım. Hak üzere yaratılmış her şey. Hak kanunlara göre olacak demek ki. Kıyamet olmayacak olsaydı Allah adaletsizlik yapmış olurdu. Çünkü bu dünyada nice mazlumların hakkı verilmiyor. Nice zalimlerin cezası verilmiyor. Eğer ahiret olmayacak olsa Allah Azze ve Celle nasıl adaletli bir padişah olmuş olabilir? Kendi mülkünde kendi kulları arasında adaleti sağlamayan bir padişah adaletli olabilir mi? Hangi devletin mahkemesi yoktur söyler misiniz? Mahkemesi olmayan, mahpushanesi olmayan devlet olur mu? Cezası olmayan devlet olur mu? Celladı olmayan devlet olur mu? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle de kainatın padişahı olarak elbette onun bir zindanı olmalı. Elbette onun bir mükafat yeri olmalı. Elbette onun zebanileri olmalı. Allah Azze ve Celle çünkü kainatı adalet üzerine yaratmıştır. Ve bizden de adaleti gerçekleştirmemizi istemişti. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ اَلَّا تَتْغَوْ فِي الْمِيزَانَ Allah göğü yükseltti ve mizanı koydu. Sakın ha sakın mizanda, adalette yani haddi aşmayın. Haddi aşmayın, o zaman Allah Azze ve Celle tarafından cezalandırılacaksınız. Siz kesinlikle mizanda bir şeyler değiştirmeye kalkmayın. Allah'ın mizanına müdahale etmeyin. Çünkü Allah Azze ve Celle kainatı adalet üzere yaratmıştır. Ve size de adaletin yolunu öğretmiştir göndermiş olduğu kitabıyla. Bütün kainatı hak üzere yaratan Allah insana mı adaleti göstermeyecek? Böyle bir şey mümkün müdür? Bütün kainatı mükemmel idare eden Allah insanı mı idare edemeyecek? Bütün kainatı başıboş bırakmamış, hiçbir mahluk başıboş değilken en şerefli varlık olan insan mı başıboş bırakılacak? Hayvanlaşsın, hayvandan daha aşağı olsun diye. Böyle bir şey mümkün müdür? Allah Azze ve Celle her şeyi adalet üzere yarattığına göre o halde kıyamet kopacak ve adalet gerçekleşecektir. O halde ey Resulüm fesfah issafhal cemil, sen onlardan güzellikle ayrıl. Onların laflarına bakma sen. Madem ki ahiret olacak, kıyamet kopacak, her şeyin hesabı kitabı görülecekse, onlar şu anda sana ne söylüyorlarsa söylesinler. Sen çok üzerinde durma, sen yoluna devam et. Onlar sana iftiralar atacaklar, sen yoluna devam edeceksin. Onlar senin önüne setler çıkaracaklar, sen yoluna devam edeceksin. Güzel bir şekilde onlardan ayrılacak ve güzel şekilde muamele edeceksin. İyilik yapacaksın, yumuşak olacaksın, İslam'ı anlatacaksın daima. Fakat burada söylenilen saf-ı cemil, yumuşaklık, ılımlı İslam manasında değil kesinlikle. Bazı kimseler bu gibi ayetleri o şekilde anlamak istiyor olabilirler. Allah Azze ve Celle daima peygamberlerin tamamına güzel bir şekilde meseleyi ortaya koymalarını emretmiştir. Onlardan ayrılırken de saf-ı cemil ile güzel bir şekilde ayrılmayı ve güzel bir şekilde muamele etmeyi, onlara güzel bir şekilde tebliğ etmeyi emretmiştir. Fakat bu ılımlı İslam manasında değil. Müslümanın kafire karşı ılımlı olması, ona güzel tebliğ etmesi, onunla komşuluk ilişkilerinin güzel tutması veya devletler arası münasebetlerden bunu esas alıyor olması, sulhu ve barışı esas alıyor olması ılımlı İslam manasında değil. Müslümanın ılımlı olması bugün başka türlü anlaşılıyor. İslam'ın ılımlı olması bugün başka bir manaya geliyor. Kur'an'ın söylemiş olduğu ılımlı ol, yumuşak ol, güzel davran gibi ayetler. Bunlar kafirlere taviz ver, onların dediklerine uy demek değil. Bugün ılımlı İslam denirken bu kastedilmiyor. Hazreti Peygamber'e Kur'an'ın burada emrettiği şey kastedilmiyor bugün ılımlı İslam denirken. Bugünkü ılımlı İslam Amerika medeniyetini kabul eden İslam demek. Bugünkü ılımlı İslam Batı medeniyetini kabul eden İslam demek. Bugünkü ılımlı İslam kendi medeniyetini kurma iddiasını bırakmış olan İslam demek. Bugünkü ılımlı İslam, İslam'ı namaz, niyaz olarak gören, ibadet ve ahlak olarak gören, adab kuralları olarak gören bir İslam anlayışı demek. Dolayısıyla İslam'ın bunu kabul etmesi mümkün değil. İslam Batı medeniyetini hiçbir zaman kabul etmedi ve kabul etmeyecektir. Tevhidle şirk hiçbir zaman barışmamıştır, barışmayacaktır. Medeniyetler arasında hiçbir zaman diyalog olmamıştır, olmayacaktır. Medeniyetler arasında daima çatışmalar olur. Çünkü medeniyetleri kuranlar inançlardır. İnançlar hiçbir zaman barışmazlar. Bir inançtan diğer inanca geçiş olur. Bir gavur Müslüman olabilir. Bir Müslüman da gavur olabilir. Fakat hiçbir zaman bunun ikisinin ortası olamaz. Hazreti İsa Aleyhisselam ya Allah'tır ya da bir peygamberdir. Bunun ikisinin ortası olamaz. Dolayısıyla medeniyetlerin ittifakı diye bir şey söz konusu olamaz. Medeniyetler birbirlerini reddederler. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu tevhid, Allah'tan başka ilah yoktur derken, onlar ise Allah'tan başka ilahlar kabul ediyorlarsa, hiçbir zaman arada bir ittifakın olabilmesi mümkün değildir. Ilımlı İslam derken bugün medeniyetlerin ittifakı kastediliyor. Batı medeniyetini kabul etmemiz bizden isteniliyor. Batı zulmünü görmemizi istemiyorlar. Öyle bir İslam. Siyasi meselelerle ilgilenmeyen, namaza, oruca dikkat edip de dünyada bu kadar akan kana dikkat etmeyen ham sofu Müslümanlar olmamız isteniliyor bizden. Ilımlı İslam dedikleri bu. Allah Azze ve Celle'nin burada peygamberimize dediyse, ey Resulüm sen işi sonraya bırak. Sana şu anda düşmanlık yapanların hepsinden Allah'ın hesap soracağını unutma da saf-ı cemil ile onlara muamele et, güzel davran. Ta ki daha sonrasında seni suçlamasınlar. Demesinler ya Muhammed sen bize kızdın da o yüzden iman etmedik. Demesinler sen bana filan yerde şu kelimeyi kullandın da o yüzden ben senden uzak durdum. İşte Hazreti Peygamber'in o yüksek ahlakının bir sebebi de oydu. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Sen yüce bir ahlaka sahipsin ey Resulüm. Yüce ahlaka sahipsin. Neden? Çünkü sen yüce ahlaka sahip olmazsan o zaman iman etmezler. Onun farkındasın sen ey Resulüm. Çünkü sen peygambersin. Peygamberin ahlakından memnun olmayacak olurlarsa, uzak dururlarsa kafir olurlar. Bunu daima düşüneceksin. Bunu düşünecek ve ona göre davranacaksın. Ümmet-i Muhammed'den herhangi birisi mesela bir Müslümanın ahlakı kötü olacak olsaydı o zaman böyle bir şey söz konusu olmayabilirdi. O onun ahlakıdır derlerdi, geçip giderlerdi. Üzerinde durmazlardı. Ama bir peygamberin ahlakında sorun olacak olursa, işte o zaman insanlar iman etmezler. Ve işte o zaman mazeretleri olmuş olur. Ve kıyamet gününde ya Rabbi ondan dolayı iman etmedik derler. İşte öyle diyememeleri için sen yüce ahlaka sahip olacaksın. Onlara ılımlı davranacaksın. Onları güzel bir şekilde ikna etmeye çalışacaksın. Zorbalık yapmayacaksın. İnneme ente müzekkir. Leste aleyhim bi musaytır. Sen sadece öğüt verensin, hatırlatansın. Sen onların başında bir zorba değilsin de olmayacaksın. Ey Resulüm sen onlara ılımlı davran. Fakat şunu bilesin ki onların bir takım hesapları var. Veddu lev tudhin feyuthinun. İstediler ki sen onlara yumuşak olasın. Yağcılık yapasın. Alttan alasın. Dininden tavizler veresin de onlar da sana karşı yumuşak olacaklar. Onların stratejileri bu. Allah Azze ve Celle onların stratejilerini bize açıklıyor. Kur'an hem Allah'ın stratejisini açıklar hem de kafirlerinkini açıklar. İşte Allah Azze ve Celle burada bunu ifade ediyor. İstiyorlar ki evvela sen bir adım atasın. Sen yumuşayasın. Sen onlara taviz veresin. Onların dinlerine biraz yaklaşasın. Müslümanın kafire karşı insani münasebetlerinde güzel davranması, bir erkek Müslümanın beyefendice davranması, bir hanım Müslümanın hanımefendi olarak davranması başka bir olay. Bir İslam davetçisinin davetçi ahlakıyla davranması başka bir hadise. Fakat dinden taviz vermeye gelince o başka bir olay. Müslümanın dinini kafire yaklaştırması, aradaki mesafeyi kapatması caiz olamaz. Lekum dinukum veliye din diyecek Müslüman. Sizin dininiz size, benimki de bana. Dolayısıyla hiçbir yerde yani bizim ittifak edebilmemiz mümkün değil. Aramızda bir uçurum var, bu uçurumda da bir köprü mevcut değil. Sizin bu tarafa gelmeniz gerekiyor. La ilahe illallah diyeceksiniz. Tevhidin şirk tarafına bir adım atması mümkün değil. Bizim İslam medeniyetinden zerre kadar taviz vermemiz mümkün değil. Çünkü bize ait değil ki. Bize ait olsaydı, kendi görüşümüz olsaydı belki o zaman bazı şeylerde taviz verebilirdik. Dolayısıyla taviz veren Müslümanlar Allah'tan korksunlar da bu gerçeği unutmasınlar. Kendilerinin malı değildir ki taviz veriyorlar. Kendilerinin malı değildir ki bugün şöyle gerekiyor, böyle gerekiyor deyip de ahkam kesiyorlar. Allah Azze ve Celle biraz sonra da ifade edecek, surenin sonundayız. Surenin sonunda söyleyecek, فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ. Emrolunduğun şeyi haykırarak söyle ey Resulüm. Emrolunduğun şeyi gürleyerek söyle. Emrolunduğun şeyi hiçbir şekilde taviz verme. Onlar istiyorlar ki sen bir adım atasın, onlar ondan sonra sana adım atacaklar. Onlar evvela vuruyorlar, mesela Amerika vuruyor. Seni yumuşatmaya çalışıyor, gözünü korkutuyor. Seni ölümle korkutuyor, sıtmaya razı edecek. Hedefi odur. Eğer ılımlı olmazsanız saldırırım, bugün ben güçlüyüm, benim dediğim olur demek istiyor. Bu şekilde seni yumuşatmaya çalışıyor. Sen ılımlı olacaksın, ondan sonra o da sana ılımlı davranacak. Sen ılımlı İslamcı olacaksın, ılımlı Müslüman olacaksın. İşte o da o zaman sana karşı ılımlı kafir olacak. İstedikleri odur ama hiçbir zaman sen dininden taviz verme hakkına sahip değilsin. Sen la ilahe illallah dedikçe onların sarayları çatır çatır çatlamaya başlıyor. Sen la ilahe illallah dedikçe onların kriterleri insanlığa verecekler hiçbir şeylerin olmadığı ortaya çıktıkça, senin kriterlerin dünyada söz sahibi olmaya başladıkça onlar orta yolu bulmaya çalışacaklar. İnne senulki aleyke kavmen sakile. Biz sana ağır bir söz vahyediyoruz. Biz sana yeryüzünde ağırlığı olacak olan bir dava veriyoruz. Yeryüzünde sen la ilahe illallah dediğin zaman yeryüzü sallanacak ey Resulüm. Sen la ilahe illallah dediğinden insanlar mı daha iyi bilir, Allah mı daha iyi bilir dediğin zaman yeryüzü sallanacak. Sen la ilahe illallah dediğin zaman artık hiç kimse ona hayır diyemeyecek. Hayır Allah'tan başka otoriteler de vardır, olmalıdır diyemeyecekler. Allah mı daha iyi bilir, siz mi daha iyi bilirsiniz dediğin zaman biz daha iyi biliriz diyemeyecekler. Senin savunduğun dava yeryüzünde ağırlığı olan bir dava olacak. İnne senulki aleyke kavlen sakile. Sana ağır bir dava Kur'an verilecek. Dolayısıyla senin yeryüzünde ağırlığın olacak madem. Ve refa'na leke zikrak, senin adını Allah yüceltecek madem. O halde senin yumuşak davranmana gerek yok. İnsani münasebetlerde yumuşak ol. Bir İslam davetçisi olarak yumuşak davran. Fakat hiçbir zaman dininden taviz verme şeklinde davranma. Dininden taviz verme biçiminde yumuşaklık haramdır. Ve dinin sanki kendisine, din kendisine aitmiş gibi davranmaktır. Madem ki din Allah'ındır, Allah'ın dininden taviz verme hakkınız yoktur. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Ey Resulüm, senin Rabbin hallaktır, yaratandır ve alimdir, her şeyi bilendir. Madem ki böyle, o halde senin dimdik durman gerekiyor. Madem ki her şeyi yaratan O'dur, madem ki her şeyi bilen O'dur, onların yaptığını da biliyor, senin verdiğin mücadeleyi de biliyor. Onların yeryüzüne fitne fesat çıkarmak için yaptıklarını da biliyor. Senin verdiğin mücadeleyi de biliyor Allah, çünkü alimdir. Dolayısıyla senin mükafatını verecek, onların da cezasını verecek, üzülme. Madem ki Allah azze ve celle el-hallaktır, ya her şeyin yaratanı O'dur, o halde her şeyi bilen de O'dur. Madem ki O yaratmıştır, ondan daha iyi bilmek mümkün değildir. Madem ki O yaratmıştır, o halde O'nun dediği olmalı. Madem ki en iyi bilen O'dur, o halde O'nun dediği olmalı. Madem ki sen Rabbindir hallak olan, o halde neden insanlar kanun koyuyorlar ey Resulüm? Neden insanlar yeryüzünde güç ve kuvveti onlara verdiğimiz zaman, zenginlik verdiğimizde, iktidar verdiğimizde, neden Allah'ın dediği değil de benim dediğim olacak diyorlar? Neden böyle söylüyorlar? Çünkü hakikatte hayatlarını değiştirmek istemiyorlar. Onlar güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman kibirleniyorlar. Ve istedikleri gibi yaşamak istiyorlar. Halbuki Allah'ın dünyasında yaşıyorlar. Allah'ın dediği gibi yaşamak zorundadırlar. Allah'ın verdiği vücudu kullanıyorlar. Allah'ın verdiği nimetleri yiyorlar. O halde Allah'ın dediği gibi yaşamak zorundadırlar. Madem ki senin Rabbindir yaratan her şeyi, o halde neden onların dediği oluyor ki? Allah Azze ve Celle eğer kendi sıfatlarını Kur'an'da anlatıyorsa bir şey için anlatıyor. Kur'an Allah'ın isimlerini anlatır, yani sıfatlarını. Allah Semi'dir der, Basir'dir, Habir'dir, Razzak'tır, Alim'dir, Hallak'tır, Veduttur, Muntakim'dir, Aziz'dir, Settar'dır. Neden bunları söyler? Rahman'dır, Rahim'dir, neden sıfatlarını sayıyor? Bunun sonunda bir şey söylemek için bunları söylüyor. Yoksa eğer bunun sonunda bir cümleyle bağlamazsanız, o zaman bu sıfatları saymanın ne alemi var ki? Allah her şeyi işitense, her şeyi bilense, her şeye kadir olansa, her şeyi yaratansa, her şeyin, herkesin kusurunu örtense, şöyleyse, şöyleyse, şöyleyse, onun sonunda bir şey olmalı. Madem ki Allah böyledir, böyledir, böyledir, o halde yeryüzünde Allah'ın dediği olmalı. Çünkü O madem ki eksiksizdir, kamildir, kemal sıfatlarıyla muttasıftır, o halde O'nun dediği olması gerekir. Çünkü insanlar eksiktir ve insan gaybı bilmemektedir. Ve insan, insanı tanımamaktadır. Çünkü insan, insanı yaratan değildir. Yaratmamış ki bilsin. Kur'an buyuruyor ki, yaratan yarattığını bilmez mi hiç? Yaratan yarattığını bilmez mi? Madem ki yaratan yarattığını bilir, o halde Allah'ın dediği gibi bir medeniyet kurmalıydınız. Neden insanlar üzerinde deneyler yapıyorsunuz söyler misiniz? Her gün yeni bir kanun koyuyorsunuz. Her bir kanun topluma vurulan bir iğne gibi. Bizi kobay gibi kullanıyorlar. Olmadı başka bir ilaç, olmadı başka bir ilaç. Olmadı başka bir kanun. Ne hakkınız var insanları bozmaya? Ne hakkınız var insanlar üzerinde hakimiyet kurmaya? Siz insanlarla eşit olduğunuzu söylersiniz. Bunu söylemenize rağmen neden insanlarda olmayan hakkı kendinizde görüyorsunuz? Öyle birisinin dediği olmalı ki yeryüzünde hiç kimse ona ben seninle eşitim diyememeli. Sen kanun koysaydın ben itiraz ederdim. Ben koyarsam sen itiraz edersin. Herkes madem ki eşittir, o halde eşit olmayan birisi koymalı. Eşit olmayan birisinin dediği olmalı. İşte O sadece ve sadece Allah'tır. O halde Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı. Allah'ın, madem ki dünya Allah'ındır, o halde neden insanlar insanlara, insanları kendilerine kul köle yapmak istiyorlar? Hallak olanlar onlar mıdır ki? Kim hallak ise onundur kanun koyma yetkisi. Kur'an-ı Kerim Araf suresinde buyurur. Ela lehul halku vel emir. Dikkat edin, yaratmak da Allah'a aittir, emretmek de. Kim yaratmışsa onun dediği olur. Çünkü o en iyi bilendir. O gaybı bilendir. O insanı yaratandır. İnsanı bilmez mi hiç? Ve aynı zamanda hak sahibi olan da odur. Çünkü kainatın sahibi odur. O halde onun dediği olması gerekmez mi? Ve aynı zamanda onun insanlardan da bir menfaati yoktur. Ama tüm insanların menfaati var. Dolayısıyla öyle birisinin dediği olmalı ki onun menfaati olmamalı. İşte o sadece Allah'tır. Her zaman verir ve hiçbir şey almaz. O halde onun dediği olmalı. İşte Kur'an Allah'ın sıfatlarını bunun için sayıyor. Yoksa sadece kendini tanıtmak için değil. El-Hallak diyor ise, El-Alim diyor ise bir şey söylemek istiyor. Yaratan bensem benim dediğim olacak diyor. El-Alim'dir diyor, Allah her şeyi bilendir yani. Madem her şeyi bilendir, 6. asrı biliyor da 20. asrı bilmiyor mu yani? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Arabistan'ı biliyor da Türkiye'yi bilmiyor mu yani? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Aynı zamanda Allah'ın her şeyi bildiğini güya itiraf ediyorsunuz. Güya bir taraftan Allah'ın alim sıfatını kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. O halde neden Allah'ın dediğine uymuyorsunuz? Madem ki her şeyi biliyor, o halde 20. asrı da biliyor, 50. asrı da biliyor. O halde neden onun dediği gibi bir medeniyet meydana getirmediniz de insanların huzurunu alıp götürdünüz? Bugün Avrupa'da her 4 dakikada bir insan intihar ediyor. Bugün aile diye bir şey kalmadı. Boşananlar evlenenlerden daha fazla oldu. İnsanların arasında akrabalık münasebetleri kalmadı. İnsanların bugün tek dostu, affedersiniz, köpekleri olduysa Batı medeniyetinin insanlığa huzur getirmediği meydandadır. Çünkü alim değildiler. İnsanı tanımıyorlardı. Her şeyi bilmiyorlardı. İnsanın sahipleri değildiler. Hallak olan onlar değildiler. İşte ondan dolayı onların kurdukları medeniyet insanların huzurunu aldı götürdü. Yeryüzünde terör ve savaş bitmiyor. Toplu imha silahları her gün yapılmaya devam ediliyor. Ahlak diye bir şey bırakmadılar. Her tarafta uyuşturucu, esrar, eroin almış başını gidiyor. Zina, fuhuş gibi, içki, kumar gibi her türlü ahlaksızlık almış başını gidiyor ise alim olan Allah'tan kriterlerimizi almadığımızdan kaynaklanıyor. Alim olan Allah'tan alsaydık kriterlerimizi, Allah Azze ve Celle bize nasıl bir medeniyet kuracağımızı da gösterecekti. İnsanın nefsini insanın tanıması mümkün değil. Çünkü görünmüyor ki, insanın ruhunu insanın tanıması mümkün değil. Çünkü onu laboratuvara koyup da inceleyemiyor ki, ondan dolayı insana uygun bir medeniyet meydana getiremiyorlar. İşte insanın nefsini ancak Allah tanır. Çünkü o yaratmıştır nefsini. Sonra Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Ey Resulüm, biz sana سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِيِ verdik. İkişerli yediği verdik yani. Ve bir de Kur'an-ı Azim'i verdik. Yani sana ikişerli olan ayetleri her rekatta okunan Fatiha'yı verdik. Hem farz namazlarda hem nafile namazlarda okunur Fatiha. Ümmül Kur'an'dır, Kur'an'ın anasıdır. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an'ın anasının Fatiha olduğunu ifade eder. Ve Kur'an'ın en büyük suresinin, en azim suresinin de Fatiha olduğunu ifade eder. Fatiha bir bakıma Kur'an'ın özetidir. Zaten Fatiha demek de giriş demek, mukaddime demek. Allah Azze ve Celle yani kitabının girişinde kitabının özetini yapmıştır aslında Fatiha ile. Nasıl ki kitapların girişleri olur hani, mukaddimeleri olur, o mukaddimede yazar kitabın özetini anlatır. Kitap okumayı bilmeyenler o mukaddimeleri geçip giderler. Sanki orası kıymetsizmiş gibi önemsemezler. Halbuki orada yazar aslında kitabı neden yazdığını anlatır. Kitabın özetini anlatır. Onu anlamayan kitabı da anlamaz aslında. İşte Fatiha öyle bir şey. Aslında kitabın girişidir, anasıdır, özetidir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiğin o olma ihtimali var. Müfessirler bu ayet üzerinde ihtilaf etmişlerdir. Bazıları ikişerli yedi ifadesinden yedi büyük sureyi anlamışlar. Bakara gibi, Ali İmran gibi, Maide, En'am gibi, Araf gibi yedi büyük sureyi anlamışlardır. Fakat bazıları da Fatiha olduğunu söylemişlerdir. Allahu Alem, bunun gibi belki zayıf bir ihtimal de olsa peygamberimize verilen mucizeler de denilebilir. Özellikle yedi büyük mucizesi de sayılabilir. Bu görüşlerin arasında o da söylenebilir. Her ne kadar kadim müfessirlerden böyle bir görüş gelmemişse de asrilerden böyle görüşler nakledilmektedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin burada kastettiği şey Fatiha da olabilir, yedi büyük sure de olabilir. Ey Resulüm, biz sana yedi büyük sureyi verdik yani. Veya biz sana Fatiha'yı verdik. Biz sana Kur'an-ı Azim'i verdik. Kur'an'ın özeti olan sureleri verdik sana. Dolayısıyla ey Resulüm, la temudden aynayke ila ma metta'na bihi ezvacen minhum. O halde madem ki biz sana bu sureleri verdik, sen onların mallarına, mülklerine gözünü dikme. Sen onları metalandırdığımız, istifade ettirdiğimiz o nimetlere gözünü dikme. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin sana vermiş olduğu Kur'an onlara verilenden, o nimetlerden çok daha üstündür. Onlar ölecekler ve o nimetleri bırakıp gidecekler. Ne kadar zenginseniz o kadar ölmek istemezsiniz. Çünkü bırakıp gideceğiniz çok şeyiniz var demektir. Ne kadar zenginseniz o kadar dünya perest olursunuz. Tarih de buna şahittir. Şimdiki durum da bunu gösteriyor. İnsanların malı mülkü arttıkça dünya perestlikleri de artıyor. İstisna tek tük bazı insanlar olabilir. Allah'ın özel olarak koruduğu pırlantaları olabilir. Ama ekseriyetle durum budur. Allah Azze ve Celle onların mallarına gözünü dikme buyurur. Onların mallarına bakma ey Resulüm. Allah Azze ve Celle onlara ne vermişse vermiş. Sen onlara bakma, onlara özenme, gıpta etme. Çünkü onlar geçici şeylerdir. Hepsini bırakıp gidecekler. Hazreti İsa Aleyhisselam dedi ki, ey Müslümanlar, ehli dünyanın mallarına bakmayın. Bakacak olursanız onların güzel arabalarına, onların güzel elbiselerine, onların lüks ayakkabılarına, onların lüks koltuk takımlarına, onların lüks perdelerine, onların lüks eşyalarına bakacak olursanız canınız ister. O zaman siz de onlar gibi olmak istersiniz. Ne güzelmiş şu dersiniz, ne güzel arabaymış, ne güzel elbiseymiş, her şeyin en güzelini istemeye başlarsınız. İşte o zaman ayağınız kayar. İşte ben Hazreti İsa'nın dediği gibi derim ki, dolayısıyla Müslümanlar reklamlara da bakmamalılar. Ellerinden geldiği kadar ihtiyaç olmadıkça reklamlara kulak vermemeliler. Gözleri değse bile önemsemeden bakmalılar. Reklamlarda gördükleri şeylere temayül göstermemeliler. Kapitalizmin silahlarından birisidir reklamlar. Bütün insanları israf ekonomisine sevk ediyorlar reklamlar yoluyla. İhtiyacınız olmasa da reklamlar yoluyla size sevdiriyorlar. İhtiyacınız olmayan şeylere ihtiyaçmış gibi gösteriyorlar. Hakikatte ona ihtiyacınız olduğundan değil, kapitalist biraz daha zengin olmak istediğinden yapıyor bu reklamı. Sizin hayrınıza olsun diye değil. Evlerinizde eşyadan geçilmiyor. Her zaman son modellerini almak istiyorlar insanlar. Kullanmayacak olsa bile bilgisayarın son modelini alıyor. Ne yapacaksın bilgisayarın son modelini söyler misin? Sen bilgisayarın en eski modelini bile tam olarak kullanamıyorken son modelini ne yapacaksın? Fabrikalar mı çalıştırıyorsun söyler misin? Senin buzdolabına ne olmuştu da değiştiriyorsun söyler misin? Son modelini almak zorunda mısın? Reklamları seyrede seyrede insanlar her şeyin son modelini almak istiyorlar. Kur'an bunu reddediyor. Onların mallarına gözünü dikme ey Resulüm. Sana verilen Kur'an'a gözünü dik. Sen büyük adamsın. Büyük adam büyük şeylerle ilgilenmeli. Orta adamlar orta şeylerle ilgilenirler. Küçük kafalılar da küçük şeylerle ilgilenirler. Büyük adamlar inançla ilgilenir, fikirle ilgilenirler. Ortalara gelince onlar da makam peşindedirler. Küçüklere gelince onların da bütün düşündüğü mal mülkten ibarettir. Nefsi arzularından ibarettir. Müslüman Allah Azze ve Celle Müslümanın kafasını büyütüyor yani. Büyük kafalı olun, büyük görüşlü olun, küçük adamlara benzemeyin. Onlara bırakın öyle şeyleri, siz büyük adam olun. Onların dünyalıklarına gözünüzü dikmeyin. Çünkü dünyalığın sonu yok. Daima daha güzeli çıkacak. Her zaman onun peşinden koştukça hiçbir zaman Allah'a doğru koşmayacaksın. Kalbinde böyle her şeyin en son model sevgisi varsa, bu var olduğu müddetçe hiçbir zaman Allah'a doğru yürümeyeceksin. Seyr ile Allah hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Maddeye doğru seyreden, yürüyen adam Allah'a doğru nasıl yürüsün? Bu öyle bir şey ki, nasıl ki Allah Azze ve Celle ya da İslam bir tarafta, cennet bir tarafta, cehennem bir tarafta, birine doğru yürüdüğünüz zaman diğerinden uzaklaşırsınız. İkisine de yaklaşmak mümkün değil. Birine doğru yaklaşacaksınız. Birine doğru yaklaşırken diğerinden uzaklaşmak zorundasınız. Allah'a yaklaşırken dünyadan, cennete yaklaşırken dünyadan uzaklaşmak zorundasınız. Bunun başka alternatifi yok. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle Müslümanlara bu yolu gösteriyor. Dünya mallarına gözünüzü dikmeyin. Allah onlara bu dünyada bir takım şeyler vermiş olabilir. Fakat sonunda Allah onlara hesabını soracak. Hazreti Musa Aleyhisselam'dan gelen bir rivayette Peygamberimiz anlatıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam dedi ki, ey Rabbim, Müslümanlara şöyle şöyle dünyada eziyetler çektiriyorsun, neden? Allah Azze ve Celle buyurdu ki, ey Musa şöyle bir bakıver, ona cennetten bir sahne gösterdi. Dedi ki, ey Musa, şimdi söyle bakalım, benim o kulumun sonunda gireceği yer burasıdır, şimdi görüşün nedir? Hazreti Musa der ki, ya Rabbi, sonunda gireceği yer burasıysa vallahi iki eli iki ayağı olmasa, yüzü koyun sürünse, hayatı boyunca eziyetler çekse, buraya girdiği zaman hatırlamayacaktır bile. Peki ya Rabbi, kafirlere nimet veriyorsun, o nedendir? Allah Azze ve Celle ona der ki, şöyle bir bakıver. Cehennemden bir sahne gösterir. Der ki, ey Musa şimdi görüşün ne? O kulumun sonunda gireceği yer burasıdır, şimdi söyle. Hazreti Musa der ki, ya Rabbi vallahi sonunda buraya girecekse dünyada ne kadar nimet içerisinde olursa olsun hatırlamayacaktır bile. Bu cehenneme giren adam dünyayı hatırlamayacaktır bile. Padişah olarak yaşanmış olsa bile hatırlamayacaktır bile. Çünkü cehennem o kadar şiddetlidir. İşte ey Resulüm, sen onlara verilen mala mülke gözünü dikmeyeceksin. Senin hedefinde daima Allah olacak, hiçbir şey Allah'ın önüne geçirmeyeceksin. Birisi ehli cenneti rüyasında görmüştü. Ehli cennetin kapılarına doluştuğunu görüyor. Neden diyor kapıya doluştunuz, kimi bekliyorsunuz? Dediler ki kendisine, ey keli kara cariye var, zenci bir kadın, muttaki bir kadın, onu bekliyoruz. Şavane'dir adı dediler. Biraz sonra Şavane Hatun cennete uçarak girer. Ve aşağıdakilere şöyle bir bakar, tebessüm eder. Der ki, hüznü hiçbir zaman kalbinizden eksiltmeyin. Daima mahzun olun günahlarınızdan ve Müslümanların durumlarından dolayı her zaman hüzünlü olun. Bir bu, ikincisi ise Allah'ı her şeyin önünde tutun. Hiçbir zaman hiçbir nefsi arzunuzu Allah'ın önüne geçirmeyin. Allah daima birinci planda olsun hayatınızda. Gerisinden de korkmayın dedi. Daima hüzünlüyseniz, daima günahlarınızın ve Müslümanların durumunun hüznünü çekiyorsanız korkmayın. Allah daima birinci plandaysa korkmayın. Ama dünya birinci plandaysa o zaman işte ondan korkun. Allah Azze ve Celle aynı zamanda bu ayetiyle şunu da söylüyor bize. Onların mallarına, mülklerine gözünü dikme. Onların Avrupa Birliği'ne girmeyi isteme. Onlar Avrupa Birliği bugün zengindir diye onların malına gözünü dikip de Kur'an'ı terk etme. Sen istediğin kadar nasıl açıklarsan açıkla. Avrupa Birliği'ne girmeyi istemek demek, kendi medeniyetimizden vazgeçmek demek. Hem vallahi hem billah bu demek. Avrupa Birliği'ne girmeyi istemek demek, Kur'an'la bir yere varamadık. Artık Kopenhag kriterleriyle bir yere varabilir miyiz? İşte kapınıza geldik, bize de müsaade edin demek. Kur'an'la bir yere varılamıyor demek. Sen istediğin kadar başka türlü yorumla. İstediğin kadar medeniyetler Avrupa Birliği'nde ittifak edecek de, görüyorsun ki hiçbir zaman ittifak mümkün olmuyor. Bütün Avrupa ve Amerika İsrail'in yanında yer alıyor, senin yanında yer almıyor. Hani medeniyetler ittifak edecekti, kimi kandırıyorsunuz? Hiçbir zaman bu olmadı ki tarih boyunca bugün olabilsin. Allah Azze ve Celle onların mallarına, mülklerine gözünü dikme derken, işte bugün Türkiye'ye hitap ediyor. Ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Herkes Kur'an'ı okurken bugün gelmiş gibi okumalı. Bugünle bağlantı kurarak anlamalı. Çünkü Allah'ın kitabı bütün zamanlara hitap edecek şekilde mucizevi olarak gönderilmiştir. Hangi asırdaki insan, hangi mekandaki insan, hangi tahsil seviyesindeki insan olursa olsun, Kur'an'ı eline aldığı zaman Kur'an'ın kendisine hitap ettiğini görecektir. Allah Azze ve Celle'nin seçmiş olduğu kelimeler böyle mucizevi kelimelerdir. Bugün Müslümanların Avrupa Birliği'ni seçmelerinin sebebi ne? Avrupalıların mallarına, mülklerine gözlerini dikmiş olmaları değil mi? Allah için söyler misiniz başka bir şey mi? Bugün Avrupa Birliği'ne girmek istemenin sebebi nedir? Avrupa fakir olsaydı, biz Osmanlı zamanındaki gibi güçlü ve zengin olsaydık, onlarla beraber olmayı ister miydik söyler misiniz? Bizim padişahlarımız onların elçilerin eteklerini öptürürler, ellerini bile öptürmezlerdi. Öyle değil miydi? Bizim tarihimiz böyle şanlı şerefli bir tarih değil miydi? Hem güçlüydük hem de adalet sağlıyorduk. Biz İstanbul'u fethedeceğimiz zaman Bizans'ın kralı Vatikan'dan yardım istemişti ama Bizans'ın başbakanı şunu söylüyordu o zaman. Ben İstanbul'da Bizans'ta Katoliklerin külahını göreceğime Müslümanların sarığını görmeyi tercih ederim diyordu. Müslümanların sarığını tercih etmesinin sebebi neydi? Çünkü Müslümanların adaletle muamele ettiklerini biliyordu. Üç kıtada at koşturan Müslümanlar hiçbir yerde zulmetmemişlerdi, bunu biliyordu. Ama Katolikler, onlar da Hristiyan olmasına rağmen, Ortodoks olan İstanbullulara ondan 50 sene 100 sene evvel neler yapmışlardı neler. Onu bildiklerinden dolayı böyle söylüyordu Bizans'ın başbakanı. İşte eğer bugün Müslümanlar güçlü olsaydılar acaba Avrupa Birliği'ne girelim derler miydi? Bırakınız bunu söylemeyi, biz güçlü olduğumuz zamanlarda Avrupalılar bile bunu söylüyorlardı. Müslümanların sarığını tercih ediyorlar. Müslümanların medeniyetinde yaşamayı tercih ediyorlardı. Şimdi onların medeniyetini tercih etmemizin sebebi nedir? Medeniyet olmayan medeniyetlerinin, insanlığa huzur getirmemiş olan medeniyetlerini tercih etmemizin sebebi nedir? Yaptıkları her şey meydandayken yeryüzünün ahlakını bozdular, huzurunu bozdular, savaşın kurallarına da uymuyorlar. Yaptıkları namussuzluklar Irak'ta da meydanda, Afganistan'da da meydanda, her tarafta meydanda olmasına rağmen neden hala onların medeniyetine girmek istiyoruz? Allah Azze ve Celle bize Birinci Dünya Savaşı'yla tokat vurdu. Neden Birinci Dünya Savaşı'nda mağlup olmamızı takdir etmişti Allah? Neden onlara o gücü kuvveti verdi de bize o zulmü yapabildiler? Allah bizim ahiretimizi kurtarmak istedi. Çünkü İslam aleminde batılılaşma hareketleri başlamıştı. İslam aleminde batıya hayranlık başlamıştı. Batının teknolojisini medeniyet olarak görmeye başlamışlardı. Onun medeniyet olmadığını anlamıyorlardı. İşte ondan dolayı Allah onlara batının gerçek yüzünü gösterdi Birinci Dünya Savaşı'yla. Onlar teknolojiye sahip olsalar bile hakikatte medeni değiller ey Müslümanlar demiş oldu. İşte görün sizin hayranlık duyduğunuz batı, işte size bunu yapacak. Çocukları süngüye takacaklar, havaya kaldıracaklar. Sizin namuslarınızı kirletecekler. Başka türlü anlamıyorsunuz çünkü batının gerçek yüzünü. Medeniyet olmadığını anlamıyorsunuz. İşte o zaman Allah bizi ikaz etti. Anlasaydık bugün bu zulümler olmayacaktı. Özümüze dönseydik bugün bu zulümlere uğramayacaktık. Ama dönmedik ve Avrupalı olmaya kalkıştık. İşte Allah tokat vurmaya devam ediyor. Irak'ta olan hadisenin bir başka yönü bu. Filistin'de olanlar bu. Afganistan'da olan da bu, Türkiye'de olan da bu. Her tarafta yapılan açık veya gizli zulümler Müslümanların Allah'a dönmemesinden ve hala yüzlerini batıya dönmüş olmalarındandır. bu kadar tokat yemelerine rağmen batıdan hala batıya yüzlerini dönmüş olmaları ne kadar iğrençtir. Ne kadar gurursuzlaşmışlar. Ne kadar asaletlerini kaybetmişler. Bir millet sizin namusunuza elinizi uzatacak ve siz onların medeniyetini alacaksınız. Yazıklar olsun. İkbal'in dediği gibi bir milletin elinde Kur'an olacak da onlar başka medeniyetlerin peşinden gidecekler. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun demişti İkbal. Sonra onlar isteksiz, zevksiz, gayretsiz olsun. Hayret, hayret, yine hayret ona olsun demişti. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun. Kur'an'ın medeniyetine sahip olsun. Bin senelik medeniyetini unutsun da Kopenhag kriterlerini alsın. Kur'an'ın kriterlerini unutsun da insanların kafasından çıkmış kriterler alsın. Yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun da İslam medeniyetini bıraksın Avrupa Birliği'ne girmek istesin. Yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun da sonra Türk ve Kürt birbirini yemeye başlasın. Yazıklar olsun. Bir millet ki Kur'an'a sahip olsun da sonra o millet bu kadar ahlakı bozulsun. Huzuru kaybetsin. Evlat babasını öldürsün, baba evladını öldürsün. Adam bütün karısını, çocuğunu, anasını, babasını, kaynanasını. Herkesi öldürsün. Yazıklar olsun. Bir millet nasıl bu hale gelebilir elinde Kur'an olduğu halde? Onların mallarına, mülklerine gözünü dikme. Gözünü dikecek olursan işte böyle olur. Nasıl bu hale geldik? İşte onların mallarına gözümüzü diktik. Onların modern hayatını medeni hayat zannettik. Onların zenginliğinin gerçek sebebini görmedik. Avrupa nasıl zengin oldu? Çalışarak mı zengin oldu zannediyorsunuz? Avrupa'nın nasıl zengin olduğunu çok iyi bilirler bu işi bilenler. Avrupalılar önlerinde Osmanlı gibi bir güç olunca artık bu tarafa gelemediler, öbür tarafa doğru gittiler. Afrika taraflarına doğru gittiler. Amerika'ya doğru gitti ve Amerika'yı keşfettiler. Ve işte o zaman işte Afrika'nın kanını eme eme Avrupa'yı meydana getirdiler. Afrika'daki altın ve elmas madenlerini taşıdılar, Afrikalıları öldürdüler. Onları köleleştirdiler. Gemilerle Avrupa'ya taşıdılar. Onları orada köle olarak kullandılar. Bedava işçi olarak kullandılar. Birçokları da Avrupa'ya varamadan zaten denizde öldü ve onları da denize attılar. Avrupa'nın kuruluşu işte böyle oldu. Zenginleşmesi özetle böyle oldu. Afrika'nın kanı demek Avrupa'nın malı. Afrika'nın elması demek, altını demek Avrupa'nın malı. Avrupa'nın çalışması demek değil. Amerika'nın zenginliği demek bugün bütün dünyanın kanı demek, malı demek. Orta Doğu'yu sömürmek demek. Yoksa onlar çalışmakla mı bu noktaya geldiler? Halen sömürü düzenlerini devam ettirebilmek için Orta Doğu bölgesindeki İslami hareketleri durdurmaya çalışıyorlar. Onun için bu saldırılar yapıyorlar. Çünkü İslami hareketler güçlenecek olursa artık onlar Orta Doğu'yu sömüremeyecekler. Bütün korkuları budur. Çünkü zenginlikleri buna bağlıdır. Bu kadar zengin olmak normal midir? Avrupa eğer Afrika'yı sömürmeseydi, eğer Sovyetler Birliği Türk bölgelerini sömürmeseydi, eğer Çin o da başka devletleri sömürmeseydi, eğer Amerika bir takım yerleri halen de sömürüyor olmasa bu kadar güce ulaşması mümkün müydü? Bütün devletlerin başına neden uşaklarını getirdiler? Neden kukla hükümetler meydana getirdiler? Çünkü kendilerinin yapmış olduğu sömürünün devam edebilmesi için böyle hükümetlere muhtaçtılar. İşte onların zenginliğinin temelinde bu yatıyor. Amerika'yı kuranlar da zaten gangster Avrupalılar değil midir? Macera arayan gemilere binip de başka kıtalar arayan gangsterler kurdular Amerika'yı. Amerika'nın da kökü budur. Dolayısıyla Avrupa'nın da Amerika'nın da kökü bu olduğuna göre, onların mallarının da sebebi bu olduğuna göre nasıl olur da onların mallarına, mülklerine göz dikebilir Müslüman? Nasıl onların medeniyetlerine göz dikebilir? Onlar medeniyetleriyle mi o mana mülke sahip oldular? Onlar emperyalizmle bu mana mülke sahip oldular. Milletleri sömüre sömüre. Afrikalının elinde ok vardı, silah yoktu. Avrupa'ya gidip onları silahlarla öldürerekten bütün Afrika'ya sahip oldular. Afrika'nın bütün yeraltı yerüstü madenlerini taşıdılar. Bugünkü Avrupa'nın bütün varlığının temelinde Afrika yatmaktadır. Afrika'nın kanı, Afrika'nın altını, Afrika'nın elması. Bunu unutmamalı Müslüman. Dolayısıyla onların medeniyetlerinin medeniyet olmadığını da unutmamalı. La temudden aynek ile memettana bihi ezvacen minhum. Onlardan bazı sınıflar, bazı sınıflara vermiş olduğumuz, istifade ettirdiğimiz o mala mülke gözünü dikme. Ve la tahzen aleyhim, onlara da üzülme. Sen anlatıyorsun, onlar anlamak istemiyorlar ya. İşte o zaman onlara üzülme ey Resulüm. Onlar çünkü hakikatte hakikatleri görmek istemeyen insanlardır. Hakikatlere yüzlerini çevirmektedirler. Onlar ilgisiz kimselerdirler. Onlar hayatlarını değiştirme cesaretini gösteremeyen kimselerdir. Bu insanın yapabileceği en son şey, fikir değiştirmek kolay ama hayatı değiştirmek çok zor. Hayatı değiştirmeyi göze alabilmek yiğit olmayı gerektirir. Ancak babayiğit adam hayatını değiştirmeyi göze alabilir. İşte onlar onu göze alamadıklarından dolayı bu hayatı devam ettiriyorlar. Ondan dolayı onlara üzülme. Çünkü onlar layık değildirler iman etmeye. Allah Azze ve Celle layık olsaydılar onlara iman nasip ederdi. Çünkü Allah zalim değil. İman etmek isteyen insana Allah iman nasip edecektir. Ey kainatın sahibi, ben doğruyu arıyorum ama bulamıyorum, bana doğruyu göster diyen, ellerini kaldıran adama Allah hidayet nasip edecektir. Ama bunlara gelince onlar doğruyu aramıyorlar. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Sen boşuna üzülüyorsun ey Resulüm, boşuna çaba gösteriyorsun. Sen onları ister uyar ister uyarma, onlar anlamayacak, iman etmeyecekler. O kafirlerden öyleler var ki, onları uyarsan da uyarmasan da bir şey değişmez. Sen görevini yapmış oluyorsun ama onlar iman etmeyecekler, bunu bil. İman etmedikleri zaman da acaba görevimi iyi yapmadım mı ki diye üzülme. Kendi kendini yiyip bitirme. Acaba kötü mü yaptım, acaba yanlış mı anlattım? Acaba kalplerine etki edemedim mi gibi düşünme. Çünkü hakikati arayacak olsaydılar, sen kötü anlatmış olsaydın bile yine onlar doğru söylüyor derlerdi. Söze bakarlardı, üslup üzerinde çok durmazlardı. Anlattığının doğru olduğunu anlarlardı ve iman ederlerdi. Bazen bir insana doğru düzgün bir şeyler söylemeseniz bile, 3-5 kelime bir şeyler mırıldansanız bile, eğer iman etmesi, iman etmeye yaklaşmış ise, eğer hakikati arıyorsa, bir bakıyorsunuz etkileniyor ve iman ediyor. Diğer taraftan başka bir insana, hakikati aramayan adama günlerce konuşsanız yine hiçbir şey değişmediğini görüyorsunuz. Demek ki arayan insan, doğruyu arayan insana Allah Azze ve Celle iman nasip ediyor. O yüzden imanın ilk aşaması ilgi göstermektir. Muridundan olanlar, iraz edenler, yüz çevirenler, yani ilgisiz olanlar hiçbir zaman imana ulaşamayacaklardır. Hatta Müslüman olsalar bile sadece Müslüman olarak kalacaklar. Hakiki iman noktasına hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Hakiki iman hayatı değiştirir. Hakiki iman fedakarlık yaptırır. Fedakarlık yaptırmayan iman iman değil. Hayatı değiştirmeyen iman iman değil. Adama mesuliyet duygusu vermeyen iman iman değil. Dolayısıyla belki Müslüman olsa bile hiçbir zaman hakiki imana ulaşamayacaklar. İraz edenler, hakikatlerle ilgilenmeyenler, bütün yönünü dünyaya, maddeye çevirmiş olanlar, onlara Allah Azze ve Celle hiçbir zaman hakiki iman nasip etmeyecek. Çünkü iman en pahalı şeydir. En pahalı şeyi Allah Azze ve Celle'nin ucuz vermesi mümkün değil. Madem ki iman en pahalı şeydir, o halde hakikati arayanlara nasip olacaktır. O yüzden hakikati aramayanlara üzülme. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخْفِرْ جَنَاهَكَ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ Sen o kafirlere üzülme, çünkü onlar hakikati aramıyorlar, ama sen müminler için üzül ve sen müminlere kanatlarını indir. Müminleri şefkat kanatlarınla besle. Onları kanatlarının altına al. Hazreti İsa'nın Yahudilere dediği gibi, ey İsrailoğulları demişti, Allah beni size gönderdi ki adam olasınız diye. Allah beni size gönderdi ki bazı haramları size helal edeyim diye. Allah beni size gönderdi ki sizi kanatlarımın altına alayım diye. Nasıl ki bir tavuk civcivlerini kanatlarının altına alırsa, ben de sizi kanatlarımın altına almak istiyorum. Onun için gönderildim ben. Ama siz beni de öldürmek istiyorsunuz demişti. Ey İsrailoğulları, daha evvel çok peygamber öldürdünüz. يَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَا بِغَيْرِ حَقِّ Haksız yere peygamber öldürüyorlardı daima. Siz daha evvel çok peygamber öldürdünüz, şimdi de beni öldürmek istiyorsunuz. Halbuki ben sizi kanatlarımın altına almak istiyorum. Ben sizi korumak istiyorum. Ben sizi cehennemden de korumak istiyorum. Dünyadaki azaptan da korumak istiyorum. Ama siz beni öldürmek istiyorsunuz. Demek ki bütün peygamberlerin görevi buydu yani. Burada peygamberimize de aynı şekilde hitap ediliyor. Ey Resulüm, sen müminleri kanatlarının altına al. Onlara şefkat kanatlarını indir. Hata yaparlarsa bağışla yani. Gelecek bazı bedeviler sana saygısızlık yapacaklar. Görme, üzerinde durma. Çünkü bedevidir, konuşmayı bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Soru nasıl sorulur bilmiyor. Geliyordu bedevi peygamberimize. Diyordu ki, bana Allah'ın sana verdiklerinden ver. Ganimetlerden bana da ver. Halbuki kendisi savaşa katılmamıştı. Efendimiz ona bir şeyler veriyordu ve memnun musun dedi. Adam hayır dedi, memnun değilim çünkü az verdin dedi. Sanki alacağı varmış gibi sahabeden bazıları adamı dövmeye kalktılar camide. Allah Resulü müsaade etmedi. Adama dedi ki, ben eve gidiyorum, sen de gel. Eve gittiler beraber. Evinden de bir şeyler verdi peygamberimiz adama. Ve adama ondan sonra tekrar sordu. Şimdi memnun musun benden? Evet dedi adam. Efendimiz buyurdu ki, şimdi git, biraz evvel hani insanların yanında öyle benle öyle konuşmuştun ya, git şimdi onların yanında bunu söyle, ben artık peygamberden memnunum de, seni öyle bilmesinler. Bana karşı saygısızlık yapmış bir insan olarak hatırlanma. Git de söyle, memnunum de. Gitti adam söyledi. Sonra peygamberimiz geldi, dedi ki, ey insanlar, benimle siz şuna benziyorsunuz. Bir insanın devesi elinden kaçmış çölde. Üzerinde de eşyaları da var ve ona da ihtiyacı var. Fakat insanlar deveyi tutmak için peşinden kovalıyorlar. Onların kovalaması deveyi daha da hızlandırıyor, başka bir şeye yaramıyor. Devenin sahibi ise diyor ki, yerden bir tutam ot alıyor ve devesini onunla çağırıyor. Beni devemle baş başa bırakın, karışmayın benim deveme diyor. Bu şekilde devesini tutuyor. İşte ben oyum, siz de o deveyi kovalayanlarsınız buyurdu. Eğer size bıraksaydım adamı deminden dövecektiniz. Dövecektiniz ve adam belki de bu yüzden dinden çıkıp gidecekti. Böyle yapmayın buyurdu. İnsanlara şefkat kanatlarınızı indirin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle'nin talimatına göre davranan bir peygamberdi. Tüm peygamberler öyledirler ama hasreten de peygamberimizde bu özellik çok daha fazladır. Rabbi kendisine neyi emretmişse hemen onu tatbik etmiştir. Müminlere karşı kanatlarını indirme dedi Rabbi. Hemen ona göre davrandı. Ona göre çeşitli durumlarda her zaman böyle davrandı. Onlara şefkatle muamele etti. Cezalandırılmaları gerekiyordu birçok zamanlarda. Mesela Uhud savaşında cezalandırılmaları gerekmez miydi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 50 tane okçuyu bir tepeye yerleştirmişti. Buradan ayrılmayacaksınız demişti. Ama onlar oradan ayrıldılar. Onlar oradan ayrıldığından dolayı düşman oradan saldırıya geçti ve Müslümanlar savaşın başında kazanmışlardı. Ganimet alacak duruma gelmişlerdi. Onların yerini terk etmelerinden dolayı kazandığımız savaşı kaybettik. Hem de 70 tane şehit verdik. Allah'ın aslanları, Hamzalar orada şehit oldular. Şimdi söyler misiniz? Hem de Allah'ın aslanı ve peygamberin amcası Hazreti Hamza orada şehit oluyor. Nice aslanlar orada şehit oluyor. Bütün bunlara rağmen Hazreti Peygamber onlara şefkatle muamele ediyor. Toplanın diyor, Medine'ye dönüyoruz. Onlara kötü muamele etmiyor. Halbuki orada hangi lider olsa kızar, bağırır, çağırır. Mümkün müdür böyle bir durumda kızmamak? Amcam da şehit olmuşken, 70 tane Allah'ın aslanı şehit olmuşken, kazandığın savaşı kaybetmişsin. Ne kadar zor bir durum. Buna rağmen Allah Resulü Rabbinin bu talimatlarını hiçbir zaman unutmadı. Onlara karşı daima şefkatle muamele etti. Onun ahlakı gibi ahlak hiçbir insanda olabilir mi? Öyle bir ahlak Hazreti İbrahim'de bile olması mümkün değil. Hazreti İbrahim'e bile Allah Azze ve Celle ve inneke le'ala hulukin azim dememiş. Sen yüce ahlaka sahipsin dememiş. Elbette o da yüce ahlak sahibiydi ama peygamberimizinki bambaşka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmıştı. İşte Kur'an ona bu ahlakı emrediyordu. Şefkatle muamele edeceksin müminlere. O da öyle muamele ediyordu. İşte o yüzden Hazreti Ayşe'ye sorulduğu zaman Allah Resulü'nün ahlakı neydi dediklerinde siz Kur'an okumuyor musunuz demişti. Okuyoruz dediler. İşte tam dedi öyleydi. Kur'an ne diyorsa peygamber öyleydi dedi. Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an'ın ahlakı da Allah'ın ahlakıdır. Allah Azze ve Celle'nin ahlakıyla ahlaklanmak demek. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak demek. Dolayısıyla müminlere karşı şefkatli olmak Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Peygamber'e de bize de talimatlarındandır. Mesele devam ediyor. Aslında sureyi bitirecektim ama bitiremedim. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi dünyanın dört tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Irak'taki, Filistin'deki, Afganistan'daki, Çeçenistan'daki bildiğimiz bilmediğimiz bütün mekanlardaki kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.